bir gerçeklik var. Hepimiz öleceğiz. Oğlum insanlar arasında ayrım yapmaz. Değil mi? Zengin olsun, fakir olsun, eğitimli olsun, cahil olsun. Bir gün hepimiz öleceğiz. Ama İsa ölümü yendi. Ve müjde şu, tıpkı İsa'nın ölümü yenip ölümden dirildiği gibi biz de İsa ile yaşayabiliriz. Ölümden dirilebiliriz. İsa arkadaşı olan Lazarus'u dirilttiği zaman dedi ki, diriliş ve yaşam benim. Bana iman edin kişi ölse de yaşayacaktır. Hamd olsun. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Harika bir vaat var değil mi? Ve bunu biliyoruz. Bugün İncil'den gerçek bir hikayeye bakacağız. Ama İncil'i okuduğumuz zaman İsa'nın öğrencilerinin kahraman değil, sıradan kişi olduklarına fark ediyoruz. İsa ağacı çekip çamı üzerinde öldüğü zaman onların imanları sarsıldı. Önceden İsa öğrencilerine ağacı çekip öldürülmem gerekiyor dediği halde. Bu olaylar olduğu zaman öğrencileri bunlara anlamadılar. Kadınlar öğrencilerine İsa ölümden dirildi dedikleri halde İsa'nın öğrencileri buna inanmadı. İsa'nın öğrencileri sıradandı. Onların korkuları ve şüpheleri vardı. Ve bundan teşvik alıyorum. Çünkü hatırlıyorum ki Tanrı sıradan kişiyi seçip ve değiştiriyor. Tanrı kahramanları seçmez. Tanrı onun ardından gidecek ve kendisine iman edecek olanı seçmekte, donatmakta ve onda çalışmaktadır. Bu yüzden bu hikaye okuyacağız ve
Emmaus yolunda iki öğrenci. Aynı gün öğrencilerden ikisi Yeruşalim'den 60 ok atımı uzakta bulunan ve Emmaus denilen bir köye gitmekteydiler. Bütün bu olup bitenleri kendi aralarında konuşuyorlardı. Bunları konuşup tartışırlarken İsa yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. Ama onların gözleri onu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı. İsa yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz dedi. Üzgün bir halde oldukları yerde durdular. Bunlardan adı Kleopas olan ona Yeruşalim'de bulunup da bugünlerde orada olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin diye karşılık verdi. İsa onlara hangi olup bitenleri dedi. Ona Nasıralı İsa ile ilgili olayları dediler. O adam Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. Başkâhinlerle yöneticilerimiz onu ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha gerdirdiler. Oysa biz onun İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var, bu olaylar olalı 3 gün oldu ve aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gittiklerinde onun bedenini bulamamışlar. Sonra geldiler, bir görümde İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler. Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar ama onu görememişler. İsa onlara sizi akılsızlar, peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler. Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi dedi. Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Gitmekte oldukları köye yaklaştıklarında İsa yoluna devam edecekmiş gibi davrandı. Ama onlar bizimle kal, neredeyse akşam olacak. Gün batmak üzere diyerek onu zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi. Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi. O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu. Onlar birbirine yolda kendisi bizimle konuşurken ve kutsal yazıları bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu değil mi dediler. kalkıp hemen Yeruşalim'e döndüler. Onbirleri ve onlarla birlikte olanları toplanmış buldular. Bunlar, Rab gerçekten dirildi, Simon'a görünmüş diyorlardı. Kendileri de yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar.
Çok teşekkür ederim. Amin. Dua edeceğim. Ya Rab, senin sözünü duymak istiyoruz, senin sesini duymak istiyoruz. Lütfen kulaklarımızı aç, gözlerimizi aç. Senin gerçeğini görmek istiyoruz. İsa'nın adıyla, amin. Bizden bu olayı hayal edin. Bu öğrenciler yoldayken konuşuyorlar. Onların hayalleri yıkıldı. Onlar İsa'ya bütün umutları bağlamıştı. 2-3 yıl boyunca İsa'nın ardından diyorlardı. Ama 3 gün önce İsa öldürüldü. İsa ölünce onların hayalleri sönmüş oldu. İsa Mesih kurtarıcı olarak bu iki öğrencinin beklentilerine uymadı. Onlar Mesih olarak güçlü bir kral ve savaşçı bekliyordu. Kral David gibi. Onlar bu kurtarıcının İsrail ile işgal eden Roma İmparatorluğunu yok edip İsrail'i kurtarmasına bekliyordu. İsa çarmıhta öldüğü zaman onların beklentileri ve umutları gerçekleşmedi. Değil mi? Aynı zamanda onların iyi arkadaşı da öldü. Bu iki öğrenci yoldayken önceki günlerde ne olduğunu konuşuyorlardı. Onlar hayal kırıklığına uğradı. Onların umutları parçalandı. Onlar yas tutuyorlardı. Ve onların imanı sarsılmıştı. Acaba sizin imanınız hiç denenmemiş miydi? Aynı bir şekilde aslında bir şey inandın ama aslında sonra senin imanın sarsılmaya başlıyor. Evet, aynen öyle. Böyle bir şey deneyebiliriz. Ama ilginç bir şey çünkü o anda İsa onların yanına geliyor. Ve hayal kırıklığına uğrak ve şüphelenirken İsa yanımıza geliyor. İnsanlar olarak korkularımız, hayal kırıklığımız ve şüphelerimiz var. İsa'nın öğrencileri yoldayken bunları saklamadı. İsa'nın öğrencileri şüphelenirken İsa onların yanına geldi. Hamdolsun bizim kurtarıcımız bize böylece davranır. Hayal kırıklığına uğrarken bize yaklaşıyor. Ve bizim için bu çok önemli. Tanrı'dan korkularımıza ve şüphelerimizi saklamamıza gerek yok. Bu çok önemli. Dindar kişiler karanlık duygular ve şüphelerini Tanrı'ya göstermek istemiyorlar. Onlar Tanrı'nın önünde lekesiz ve iyi görünmek istiyor. Ama önemli olan şey şu. Tanrı bizimle ilgili her şey biliyor. Biz bunları Tanrı'dan gizleyemeyiz. Ama dahası var. Bu hikayede görüyoruz ki İsa'nın öğrencileri hayal kırıklığına uğrarken İsa onların yanına geldi. Tam o anda İsa onların yanına geldi. İsa iki öğrencisine yanına geldiği zaman şöyle dedi. Yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz dedi. Bu iki öğrenci İsa'ya Yeruşalim'de olup bitenleri ve nasıl hissettiklerini anlattılar. İsa yoldayken ağacılarına ve duygularına anlattıklarını dinlediler. İsa öğrencilerini dikkatlice dinledi. İsa dinledikten sonra öğrencileri şöyle dedi. Sizi akılsızlar. Peygamberin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler. Sanırım bu sözler onları incitti ve şaşırttı. Ama İsa onları sevdiği için onları sert bir şekilde azarladı. Ve İsa bizim imansızlığımıza yüzleştiriyor. Şüphelenirken İsa yanımıza geliyor, hamd olsun. Ama imansızlık içinde yaşamaya devam etmemizi istemiyor. İsa yanımıza gelince bizi rahatsız edebilir. Çünkü İsa bize gerçeği söyler. Ben bu deneyime sahiptim. Ben 20 yıldan fazla İsa'nın ardından gitmekteyim. Ve sıkıntılardayken İsa'ya yaklaşmaktayım. Ben sıkıntıdayken İsa'ya yüreğimi dökerken bazen İsa'nın kendimi azaladığımı hissediyorum. Mesela İsa bana gösterdi ki bir kişi daha affetmedim ve bu kişiyi affetmem lazım. Ya da günah işlemeye devam ettim ve bu günahtan tövbe etmem gerekti. Bunları duyduğum zaman rahatsız hissettim. Bunu duymak istemedim. Ama Tanrı bize gerçeği söylüyor. Değil mi? Ve neden Tanrı bize karşı böyle bir şekilde davranıyor? Çünkü O bizi sever. Ve bol yaşama sahip olabilmemiz için bu şeyleri yüzleştirir. İmansızlık, kin, merhametsizlik, şüphe, günah, bol bol yaşama kavuşmamızı engeller. Bu yüzden İsa şefkatli olduğu için bu olumsuz hale bizi bırakmaz. Ama o anda biz biraz rahatsız hissedebiliriz. Üçüncü nokta şu. Kutsal kitabın sözleri baştan sona kadar İsa'ya işaret eder. İsa kendi iki öğrencisine Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğini kavuşması gerekli değil miydi, dedi. Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak. Kutsal yazıların hepsinden kendisiyle ilgili olanlara açıkladı. İnsanlar Arden bahçesinde günaha düşmez. Tanrı bir kurtuluş planı belirtti. Eski ahiti okuduğumuz zaman ipek iplik gibi gerçekleşecek bu kurtuluş planı kutsal kitap boyunca takip edebiliriz. Eski ahit ilerledikçe bu plan daha açık oluyor. Nuh, İbrahim, Musa, Kral Davut'un hikayeleri İsa'ya işaret eder. Sonra Yeremya, Yaşaya, Hezekiel peygamberlerin sözleri bu beklenen kurtarıcıya işaret etti. İsa geldiği zaman eski ahitteki vaatler yerine geldi. Bu vaatler ona işaret etti. İsa, Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanlara onlara açıkladı. Keşke orada olsaydım. Dünyanın en iyi kutsal kitap çalışması olacaktı. Değil mi? İki hafta önce Vahan bu kapsamlı gerçek hikayeyi bize anlattı. Dinlemediyseniz, internetten bunu indirip dinlememizi tavsiye ederim. Ama İsa onlara kutsal kitabı anlatarak İsa onların imansızlığını ve şüphelerini doğrulttu. Tanrı'nın sözü diri ve etkindi. Değil mi? İsa'nın öğrencilerinin dediği gibi yolda kendisi bizimle konuşurken ve kutsal yazılara bize açıklarken yüreğlerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu. Tanrı'nın bize verdiği sözü dinlediğimiz zaman bu söz imanımıza uyandırır. Sanki Tanrı'nın sözü yüreğimizde bir yangın çıkarır. Elçi Pablo şöyle yazdı. Demek ki iman haberi duymakta Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur. Tanrı'nın sözü bizi canlandırıyor. Dördüncü nokta şu. İsa bizi kendisiyle yemek yemeye davet etti. Aslında okuduğumuz hikaye biraz tuhaf görünebilir. Öğrenciler gidecekleri yere ulaşmak üzere İsa gitmeye devam edecekmiş gibi davrandı. Ve bu öğrenciler bizimle kal, neredeyse akşam olacak, gün batmak üzere diyerek onu onlarla kalmaya ikna ettiler. Bu yüzden İsa onlarla kaldı. Bu iki öğrenci, bu zamana kadar onların gözleri onu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı. Ama onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi. Tam o anda onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. Ve bu ayet dikkatimi çekti. İsa'nın iki öğrencisi yoldayken İsa'nın kim olduğunu tespit edemediler. İsa dünyanın en iyi kutsal kitap çalışmasını yaparken onların yüreğinde bir ateş yandı ama gözleri daha açılmadı. Ama İsa ile oturup yemek yerken onların gözleri açıldı. Neden? Neden yemek yerken onların gözleri açıldı? Bence bu gerçek hikaye aracılığıyla Tanrı bize bir gerçek belirtmek istedi. Kutsal kitapta insanların ilk yemek zamanında ne oldu? Yani kutsal kitapta ilk kez hangi olayda yemek olduğundan bahsetmişti? Evet. Adem ve Hava, Adem bahçesinde meyve alıp yedi. İlginç bir şey değil mi? Ve ne oldu? Aslında bu ayet okuyacağım. So, o zaman Adem ve Hava Tanrı'ya itaat etmedi. Yasaklanmış meyve yediler. Tanrı'nın kelime şöyle dedi. Kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi. O da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. İnsanlar bu yemek yediği zaman gözleri açıldılar. Ve çıplak olduklarını fark ettiler. Ve utanç duydular. İlk kez onlar utanç duydu. O gün insanlar günaha düştü. Günahtan dolayı dünya lanetlenmiş oldu. İnsanların Tanrı'yla ilişkisi bozulmuş oldu. O günden sonra insanların günahın lanetinin altında yaşıyorlar. Her nesil bu güç altında yaşıyorlardı. İsa ölüp dirildikten sonra öğrencileriyle yeni bir yemek yiyor. Onlar yemek yerken gözleri açılıyor. Ne demek? Adem ve Hava yasaklanmış meyveyi yediği zaman insanlar günahın laneti altında yaşamaya başladı. Ve bu lanet bir çaresiz ve bulaşıcı bir hastalık gibi herkesi etkiledi. Fakat İsa çarmıha gerileyken günahın bütün lanetini üstlendi. İsa ölümden dirildiği zaman bizim düşmanımız ölümü yendiğini kanıtladı. İsa öğrencileriyle bu yemek yerken öğrencilerinin gözleri tekrar açıldı. Çünkü İsa günahın lanetini yok etti. Hamd olsun. Üstelik tıpkı Adem ve Havva'nın işlediği günah herkesi etkilediği gibi İsa'nın ölümü ve dirilişi herkesi etkileyebilir. Aslında size görsel bir şekilde anlatacağım. Tuhaf bir şey. Tamam. İnsanlar. Bizden Tanrı dünyaya yarattığı zaman insanlar lekesiz. İnsanlar Tanrı'yla iyi ilişkisi vardı. Ama Adem ve Havva yasaklanmış meyve yediği zaman ne oldu? Aslında günah dünyaya girdi. Ve günah işlediği zaman ne oldu? Onlar kirli oldular. Günah onları lekeledi. Ve onlar günahın laneti altında yaşamaya başladı. Ve insanlar kirli olduğu için onların Tanrı'yla ilişkisi bozulmuş oldu. Tanrı saf, Tanrı kutsal olduğu için Tanrı'ya yaklaşamadı. Ama hamd olsun İsa. Ve aynı zamanda, günah bu dünyaya etkilendi. Bu yüzden bu dünya kötüleşiyor. İnsanlar arasında ilişkileri bozuluyor falan. Çünkü günah dünyaya girdi. Ama Tanrı biricik olanı dünyaya gönderdi. O kutsal biriydi. Hiç günah işlemedi. Gökten inip beden aldı. İnsanlar arasında yaşadı. Hiç günah işledi. Ama hiç günah işlememesine rağmen suçlu gibi çarmıha gerildi. Ve kutsal kitap diyor ki İsa çarmıha gerilirken bütün günahı üstlendi. Bak. Ama İsa mükemmel kurban olduğu için Tanrı onun fedakarlığını kabul etti. Ve İsa çarmı üzerinde öldüğü zaman bizim için öldü. Ve aslında ne oldu? İsa bizim için öldü. Ve çarmı tayken bizi günahlarımızdan arındırdı, temizledi. Bu yüzden biz şimdi Tanrı'ya yaklaşabiliriz. İsa'ya iman ederek, günahlarımızdan tövbe ederek Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Bir engel yok çünkü şimdi lekesiz çocuklar gibi Tanrı'ya yaklaşabiliriz. Çünkü İsa bizim için hayatını verdi. Amin. Bu yüzden o anda İsa iki öğrenciyle yemek yedi. Ama kutsal kitabın son kitabında İsa bir yemeği ev sahipliği yaptı. Ve her kişi davet ediyor. İsa şöyle dedi. Çok ünlü bir ayet. İşte kapıda durmuş. Kapıyı çalıyorum. Biri sesimi işitir ve kapıyı açarsa onun yanına gireceğim. Ben onunla, o da benimle birlikte yemek yiyeceğiz. İsa bizi Onunla yemek yemeye çağırıyor. O yüreğimizin kapısını çalıyor. İman ile yüreğinin kapısını açabilirsin. Açabilirsin. Tanrı'nın davetiyesine karşılık verebilirsin. Ve bu kapının kolu bizim tarafımızda. İsa'ya iman ederek bu kolu çevirip bu kapıyı açabilirsin. Yani İsa bizim için canını verdi ve yeni yaşama kavuşabiliriz. Bol yaşama kavuşabiliriz. Kutsal kitabın son bölümünde bir düğün var. Tanrı bir düğün ziyafetine ev sahipliği yapacak. Tanrı herkesi yenilenecek dünyada İsa ile bu ziyafete davet eder. Ve onlar sonsuza dek Tanrı'yla olabilir. Bugünkü okuduğumuz gerçek hikaye bu ziyafete işaret eder. Ve bizim için bir önceden alınan tat veriyor. Hamdolsun, bizim kurtarıcımız ölümden dirildi. Ve şeytana günahın laneti ve ölümü yendi. Ve aslında bir gün, dediğim gibi, İsa bu dünyaya yenileyecek. Çünkü İsa günahın lanetini yendi. Bu yüzden günah yok olacak. Onunla birlikte olacağız. Şimdi aslında İsa ölümden dirildi. Bu yüzden biz dirilebiliriz.